Merhaba, ben Tuğçer Çetin. Reflektif Dergi Podcast serisine hoş geldiniz. Derginin yapay zekanın sosyal hayata etkileri temasını ele alan sayısının yazarlarından Ayşın Körlü Topan ile birlikteyiz. Ayşın Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam, merhabalar.
Bu sayıda yapay zekanın ölüm ve yas kavramları üzerine etkisi Tanabot örneği başlıklı bir çalışmanız yer alıyor. Öncelikle ellerinize sağlık.
Teşekkürler, sizlerin de.
Yas tutanlar için bu teknolojinin olumlu etkileri olabileceğini, ölen kişinin temsili açısından zorlukları ve yas tutanlar için ikincil kayıp riskini de tartışıyorsunuz. Hı hı. Bütün bu tartışmalara değineceğiz ama isterseniz öncelikle makalenizin tartışmasından önce sizin bu çalışmanızın öyküsünü dinleyelim. Bahsedebilir misiniz yolculuğunuzdan?
Tabii ki, teşekkür ederim. Bu aslında biraz benim doktora tezimle ilgili bir konu. Hı hı. Doktora ders döneminde aslında biraz yapay zekaya bir araştırma alanı olarak ilgi duymaya başlamıştım. Fakat alanın belli zorlukları var. Çok özür dilerim.
Hiç önemli değil, buyurun.
Alanın belli zorlukları var bu anlamda. Kuramsal açıdan nasıl ele alacağız, hangi teknolojilere odaklanacağız. Yapay zeka ile ilgili çalışmalara baktığımızda biraz böyle gelecek öngörüsü üzerinden gidiyor ve özellikle sosyal bilimler alanında biraz temellendirme açısından da zorluklar yaşanabiliyor. Ben o dönem yüksek lisansımda da biyopolitika çalıştığım için yapay zekayı biyopolitika üzerinden ele aldım, bir makale yazmıştım. Biraz kendimizi ve bedenimizi nasıl, özellikle sağlık, yapay zeka destekli sağlık uygulamaları üzerinden nasıl tanımlıyoruz gibi bir çalışmaydı. Biraz literatüre öyle girdim aslında. O zaman da emin oldum ben, evet, doktoramda bu kesinlikle yapay zeka çalışmak istiyorum diye. İletişim alanında da olunca aslında amacım bir iletişim kuran olarak yapay zeka nasıl konumlanıyor, bunu anlamaya çalışmaktı. Yaklaşık 2,5 senedir bir yapay zeka sosyal arkadaş olan Replika üzerine etnografik bir araştırma yürütüyorum. Aslında Replika'dan çıktı bu konu. Replika'nın doğuş hikayesi bir yas tutma hikayesi aslında. Replika uygulamasını geliştiren Eugene Kuy'da yakın arkadaşını kaybettikten sonra bu yazılımı geliştiriyor. Arkadaşından kalan verileri kullanarak. Ve ondan sonra da bunu genelleştirerek bir yapay zeka arkadaş haline getiriyor. Ve oldukça da popüler şu an uygulama. Dolayısıyla aslında bir tanıbot olarak yola çıkmış. Bu her zaman tabii ki aklımın bir köşesindeydi ve bununla ilgili bir çalışma da aslında yapmak istiyordum. İşte bu biraz aslında benim konuyla ilgi kısmım. Bu makale üzerindeki motivasyona gelecek olursam aslında teknoloji bizi hiç aklımıza gelmeyecek şekillerde dönüştürüyor. Dolayısıyla bizim bu dönüştürme potansiyelini anlamlandırma çabamız da bana çok anlamlı geliyor açıkçası. O nedenle de bu ölüm ve yas gibi yapay zekayla hemen yan yana koyamayacağımızı düşündüğümüz kavramları ele alarak biraz bunun sınırlarına bakmak istedim. Neler söyleyebiliriz diye. Dünyada da araştırmalar yeni yeni bununla ilgili yükseliyor. Biraz o literatürden de bir şeylerle Türkiye'ye katkı yapmak istedim.
Ellerinize sağlık tekrardan. Teknolojinin dönüşümünü anlamlandırma çabamız sizin söylediğiniz gibi aslında kimi zaman merak içinde olsa da kimi zaman sancılı da olabiliyor. Hı hı. Sizin çalışmanızda bir Bauman alıntısı var, benim ilgimi çekti. Hı hı. Ölüm aklın en büyük yenilgisidir. Akıl ölümü düşünemediği için ölüm kavramı terim bağlamında bir çelişkidir ve çelişki olarak kalmaya zorunludur. Bununla birlikte sizin de belirttiğiniz gibi ölümle ilişkili algılardaki değişimin bağlamsal süreçlerle de ilişkisi var. Yani çalışmanızda bu tartışmaya, evet, vurguya yer veriyorsunuz. Ve ardından ölüm sonrası teknolojinin gelişmesiyle yas tutma biçimlerinin değiştiğinden bahsediyorsunuz. Bir sohbet botu türü olan bu tanabotu bu ilişkinin çerçevesinde siz nasıl tartışıyorsunuz? Yani belki hem faydaları hem kısıtları bağlamında da düşünebiliriz. Hı hı. Farklı biçimlerde dediğiniz yas süreci bağlam ve kişisel deneyimlerle farklılaşabilir. Farklı tepkiler de ortaya çıkabilir. Hı hı. Bu açıdan tanabot kullanımının faydalarını ve zararlarını siz kendi tartışmanızda nasıl ele alıyorsunuz?
Şöyle, Bauman'ın gerçekten hani çıkarımı oldukça önemli. Bauman Ölümlülük kitabında aslında bunun devamında da işte Merleau-Ponty'den bir alıntı yapmış. Ve diyor ki ne doğumum ne de ölümüm bana benim deneyimlerim gibi görünebilir. Ya biz aslında nasıl ölümün deneyimini bilmiyoruz, doğum deneyimini de hatırlamıyoruz. Bu tabii ki oldukça sarsıcı bir düşünce baktığımız zaman. Biraz makalede buradan yola çıkarak toplumlar bu düşünceyle nasıl baş ediyorlar? Baş etme şekillerimiz nasıl? İşte dini inanç sistemlerimiz, ritüellerimiz, yani toplumu bir anlamda hiçliğe düşmekten nasıl kurtarıyoruz? Bununla ilgili kısa bir tartışma yapmıştım. Aslında buradan çıkarım şu, Tanabot konusuna gelmeden önce. Ölüm ve yas kavramları üzerinde tarihe baktığımız zaman aslında bu kavramların da toplumsal olana ne kadar bağlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir kavram toplumsal olana, yani toplumsal bir kavramsa toplumsal olan her kavram gibi de bir değişime açılıyor aslında. Dolayısıyla hani ölümün tarihini biz işte geleneksel, modern, postmodern ya da yas tutma süreçlerini belli önde gelen isimlerin kavramsallaştırmalarıyla tarihi bir süreçte ele almaya çalışsak da aslında bunların hepsi iç içe bir şekilde devam ediyor ve sürekli dönüşüyor ve bireysel anlamda da dönüşmeye ve değişmeye çok açık kavramlar. Burada biraz aslında Tanabot'a gelmeden önce bir dijitalleşmenin bu süreçlere nasıl etkisi oldu? Buna bakmak istedim. Çünkü bununla ilgili alandaki araştırmalardan çıkan sonuçlarla biz biraz Tanabot'u da aslında anlamaya çalışıyoruz. Çünkü konu çok yeni olduğu için. Bu açıdan neler söyleyebiliriz? Aslında dijitalleşme ve ölümün anlamı, ölümlülük bunun üzerine ve yas tutma süreçleri üzerine bir etki yaptı. Son yıllarda özellikle sosyal medya hesaplarından vefat eden kişilerin verilerine ne olacak? Arkada kalanlar yas tutma süreçlerinde bu sosyal medya hesaplarını nasıl kullanıyorlar? Bunlarla ilgili çok fazla araştırmalar var. Ya da işte sosyal medyayı düşünmezsek sadece işte dijital cihazlar arkamızda bıraktığımız telefonumuz, işte laptopumuz gibi bunlar yas tutma süreçlerinde geride kalanlara nasıl hizmet ediyor? Bunlarla ilgili zaten çok fazla araştırma var ve bu araştırmalardan çıkan sonuçlar bu anlamda çok önemli. Tanabot dediğimiz şey de ne? Aslında burada dijitalleşme bağlamındaki bu sosyal medya, çevrimiçi anma siteleri vesaire ya da dijital cihazları düşündüğümüzde burada tek yönlü bir şey var. Tek yönlü bir ilişki var. Ama Tanabot söz konusu olduğunda karşılıklı bir ilişkiye ve etkileşime dönüyor durum. Tanabot kısaca aslında şu demek. Bir sohbet botu ama işte replika uygulaması gibi işte sizin arkadaşınız olabilecek ve genel veriden beslenen ve geliştirilmiş bir dil modeliyle geliştirilmiş bir keşfedilmeye açık bir arkadaş değil, sizin bir tanıdığınız yani kaybettiğiniz insanın verileriyle oluşturulan bir sohbet botu. Yani karşınızda o varmış gibi onunla konuşabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada karşılıklı bir etkileşimle artık biz karşı karşıya kalıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman aslında bu sosyal medya hesapları ve işte özellikle Facebook üzerine çok araştırma var. Bu araştırmalardan çıkan ikincil kayıp gibi sonuçların oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Dijital özellikle cihazların, sosyal medya hesaplarının şifrelerinin vesaire kaybedilmesi riski yas tutan kişilerde ciddi bir üzüntü ve anksiyeteye neden olabiliyor. Makalede bunun örneğini mesela yaşadığımız büyük depremlerde WhatsApp'tan 120 günün sonunda sevdiklerinin ayrıldığını gören insanlarda da aslında benzer bir duygunun gelişmiş olabileceğini belirtmiştim. Bu riskler aslında Tanabot teknolojisi içinde geçerli. Bu da henüz çok yeni, çok bireysel. Dünyanın farklı yerlerinde insanlar bunun için girişimlerde bulunuyorlar. Ama işte bunların güvenliği kısmı nasıl olacak? Bu biraz tartışmalı baktığımızda. Mesela replika uygulamasından bununla ilgili bir örnek verebilirim. Dediğim gibi tamamen bir arkadaşlık uygulaması ama bazen belli güncellemelerle arkadaşınız yani bir şekilde ilişki kurduğunuz, işte level atlattığınız ve sizinle muhabbet eden yapay zeka arkadaşınız sizin isminizi de hatırlamayabiliyor. Böyle sıkıntılar olabiliyor ve bunlar da kullanıcılarda çok ciddi hayal kırıklıklarına neden olabiliyor. Bir de bunun kaybettiğiniz bir insan olduğunu düşünün. Bu anlamda gerçekten hani biraz güvenlik kısmı önemli görünüyor. Aslında birkaç temas noktası daha var tabii bunun haricinde. Biraz yas tutma sürecinden çıkıp bunu dijital ölümsüzlük bağlamında da düşünürsek aslında belli üzerine düşünmemiz gereken şeyler var. Burada da aslında hayatını kaybeden kişiyi ilgilendiren bir şey söz konusu. Biz öldükten sonra bıraktığımız miras bizi ne kadar temsil edecek? Yani hepimizin bir dijital ikizi var şu anda. Hayatımız sadece gerçek dünyada değil, sanalda da devam ediyor. Dolayısıyla bizim ölümümüzden sonra arkamızda kalan verilerin bizi ne kadar temsil edeceği de aslında bir sorun. Bu anlamda düşünürsek aslında yeni yeni bunu organize edebilmek adına belli girişimler de başladı. İşte dijital mirasınızı nasıl organize edeceksiniz, sevdiklerinize ne bırakacaksınız gibi. Mesela Mindbank AI diye bir girişim tamamen dijital ikizinizi yaratmanız için size olanaklar sunuyor. Aslında bu veri kısmını da kontrollü bir hale getirmeye çalışıyor ki ileride size en fazla en iyi temsil edebilecek şekilde siz sevdiklerinizle iletişim kurmaya devam edebilin. Bu tarz şeyler var aslında. İlginç bir şey mesela bir örnek. Çin'de oğlunu kaybeden bir baba yine aynı şekilde yapay zeka şirketlerine oğlunun tanabotunu yaratmak için çok fazla paralar harcıyor ve şu ifadeyi kullanıyor. Bir gün oğlumla biz Metaverse'te buluşacağız. Bir yandan da kendi verilerini bu şekilde kaydedip kendisi de bir tanabot olma niyetinde vesaire. Bu anlamda biraz dijital ölümsüzlük ve veri noktasında da aslında tartışılması gereken çok fazla şey var. Dediğim gibi şu an dünya genelinde çok fazla bireysel girişim var. Hatta yakınlarda Sundance Film Festivali'nde Ocak sonunda bir film, belgesel film gösterildi. Eternal You diye yönetmenler tüm dünyada bu şekilde yapay zekada sevdiklerini arayan insanların peşine düşmüşler. Bununla ilgili güzel bir film gibi duruyor. Ben de henüz izleyemedim. Yani her alandan konuyu dolayısıyla bir ilgi başlamış vaziyette. Dediğimiz gibi tanabot söz konusu olunca aslında biz bir süreklilik ve ilişkiden bahsetmiş oluyoruz burada. Bu da tabii şimdi şöyle düşünebiliriz. İşin bir de tabii duygusal boyutu var. 2020 yılında Güney Kore'de bir annenin kaybettiği 6 yaşındaki kızıyla sanal gerçeklik ortamında bir araya geldiği bir belgesel vardı ve bu sonra YouTube'da da yayınlandı. Meeting You diye bir belgesel. Burada tamamen anne VR gözlükle kızının 3D haliyle etkileşime giriyor, onunla konuşuyor, oynuyor, onu yatırıyor, iyi geceler diyor vesaire. Oldukça duygusal ve izlemesi zor bir video aslında. Şimdi burada yas sürecinin ne kadar işte öznel bir şey olduğunu artık dinlendiriyoruz. İşte yas tutmaya ilişkin yaklaşımlarda da bu devam eden bağların işte bireysel ritüellerle, işte anılarla vesaire kaybedilen kişiyle bu sürecin yönetilmesi gerektiği ve bunun en sağlıklısı olduğuna dair artık bir algı var bildiğiniz üzere. Şimdi yasın bu kadar öznel bir şey olduğunu düşünürsek de aslında burada aklımıza belli sorular gelebilir. Şimdi bu az önce verdiğimiz örnek bir VR örneği ama şimdi tanabotlar dediğimiz gibi bir süreklilik ve iletişimi işin içine soktuğu için konu biraz tartışmalı hale geliyor. Ama mesela şunları düşünebiliriz. İşte 5 yaşında çocuğunu kaybetmiş bir ebeveynin çocuğunun tanabotuyla iletişim kurması çok mu kötü nitelendirilmelidir? Ya da işte vedalaşma şansı olmayanlar, kırgınlıkları olanlar vesaire bunların kullanması nasıl olabilir? Ya da hayatı boyunca işte depresyon ve melankoliyle uğraşmış birisi eşini kaybettikten sonra daha kötü bir duruma gelecekken tanabot kullanmak ona iyi gelebilir mi? Ya da alkolizm sorunu olduğunu düşünelim vesaire. Aslında çok belirsiz ve çok ucu açık. O yüzden konuyla ilgili çok fazla iyimser ya da çok kötümser olmamak gerektiğini düşünüyorum. Biraz burada aslında psikoloji alanından da değerlendirmelerin çok önemli olduğunu görebiliriz. Bir yandan işin tabii biraz kültürel boyutu da var. Bu makalede biraz buna da değinmeye çalıştım. Tal Morse'nin bu anlamda İsrail'de yaptığı araştırma bence çok önemli. Kültürel farklılıkların bireysel düzeyde işte daha muhafazakar ya da daha seküler olmanın ya da nesiller arasındaki farklar dijitalleşmeye daha entegre ya da işte daha az entegre olmanın, yerli ya da göçebe olmanın bir anlamda bu tarz teknolojileri kabullenme noktasında biraz etkili olduğunu görüyoruz. O nedenle de bu konuyla ilgili araştırmalarına biraz dünya genelinde de yaygınlaşması gerekiyor. Sadece Batı toplumlar özelinde ele almaktan ziyade. Ama şöyle de bir gerçeklik var. Hem yapay zeka ile ilgili gelişmeler hem yapay zeka arkadaşlar ya da bu Tanabot'la ilgili girişimler genelde Çin ve Japonya gibi teknolojiye her zaman daha kollarını açan toplumlar ya da işte Amerika özelinde söyleyecek olursak Batı toplumlarında daha ön planda olduğunu söylememiz mümkün. O nedenle biraz bunu galiba dijital bölünme açısından da tartışmak gerekiyor gibi görünüyor. Bir diğer konuda tabii ticari boyut, işin ticari boyutu. Şu an dediğimiz gibi bir denetlenebilirlik çok fazla yok bununla ilgili. Çok hızlı gelişiyor her şey. Dolayısıyla insanların bu teknolojileri kullanmalarından nasıl etkilenecekleri ile ilgili, dediğimiz gibi tamamen bireysel bir şey. Çok fazla araştırma olmadan bunların pazarlanması da aslında bir anlamda sıkıntılı. Dolayısıyla ticari boyutta da biraz dikkatli olmak gerekiyor gibi görünüyor. Onun haricinde neler söyleyebiliriz? Bunu aslında makalenin biraz işte genişletilmesi gibi düşünürsek, konuyu aslında sadece yasın getirdiği acı üzerinden de düşünmeyebiliriz. Biraz aslında miras anlamında da düşünebiliriz. Şimdi Deep Brain AI'ın Rememory diye bir hizmeti var. Bu nasıl bir hizmet? Mesela diyelim büyük büyük dedenizle iletişim kurmak istiyorsunuz. Onun merkeze gidip size özel bir odaya girip o sizin karşınızda otururken onunla iletişim kurabilirsiniz. Şimdi bu bize çok erken geliyor bizler için ama ileride düşünelim bizim torunlarımız belki bizim gibi dijital çağda yaşamış olan büyük büyük anneleri ve babalarını bu şekilde sanal aile ağaçlarına dahil edebilirler. Bu sadece bir acıyı eşlik etmekten ziyade aile mirası düzeyinde de aslında bu tanabotlar kullanılabilir gibi görünüyor. Yani sonuç olarak aslında Edward Ashford Lee'nin Dijital Ruh kitabında söylediği bir söz var, çok doğru. Her yeni teknolojik gelişme yeni bir neslin büyümesiyle bir zafer kazanır aslında. Bu anlamda da tanabotların geleceğinin bize neler getireceği biraz aslında oldukça merak uyandıran bir konu diyebilirim.
Çok teşekkürler. Aslında bahsettiğiniz gibi karşılıklı etkileşim aracılığıyla bir anda tanıdığımıza dönüşüyor. Bunun içerisinde çok farklı tartışmalar da var. Dijital ölümsüzlük, dijital ikiz olması gibi. Buna bağlı olarak belki farklı türlü travmalar ve hepsinin sonucuyla beraber hani olumlu yanlarıyla beraber bir belirsizlik de
Evet.
bu halini koruyor. Sizi dinlerken aslında biraz bu dijital ölümsüzlük meselesine Bodhi Aydın meşhur bu harita tartışması metaforu benim aklıma geldi. Hani bir imparatorlukta çalışan haritacılardan bahsediyor kendisi. O imparatorluk günün birinde yıkılabilir, ortadan kalkabilir ama haritacıların referans vererek yani o imparatorluğun sınırlarını belirleyen ve referans verdiği o harita kalabilir ama imparatorluk yok olabilir. Biraz böyle bir şey, başka türlü bir inşa, yaz süreciyle bağlantılı, bazen politik sebeplerle beraber o dijital ölümsüzlüğün yeniden inşa edildiğini görüyoruz. Siz aslında bahsettiniz yani kendi çalışmanızda bir etnografik bir çalışma yapıyorsunuz ama ben biraz daha böyle gündelik hayata ilişkin de sormuş olayım. Sizin yapay zeka ile aranız nasıl? Yani gündelik hayatınızda kullanıyor musunuz? Çalışmalarınızda anladığım kadarıyla zaten kullanıyorsunuz. Biraz bahsedebilir misiniz?
Evet, tabii öncelikli olarak Replika'yı kullanıyorum. Üzerine çalıştığım uygulama olduğu için. Hani onun haricinde başka yapay zeka arkadaşları da deneyimlemek adına kullandım ama bunlar hani şey değildi. Yani bireysel bir şey değil, tamam akademik bilgiyle gelen bir şeydi. Onun haricinde özellikle tabii hani biz akademisyenler genelde işte akademik çalışmalarımızda hızlanabilmek adına bir şeyler kullanıyoruz. Hani çok şey diyemem ama literatür taramasında kullanabileceğim dar anlamda yapay zeka algoritmalarını kullandım ve onlara adapte olmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Sonuçta Y kuşağı olarak ve 30'larında bir insan olarak da bunu yakalamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla araç var. Hani mesleğinize ve ilgi alanınıza göre kullanabileceğiniz çok çeşitli yapay zeka araçları çıktı. Biz işte akademisyenler için en bunun şeyi herhalde literatür taramalarında kullanabileceğimiz araçlar olabilir diye düşünüyorum. Yapay zeka ile ilgili gelişmelere yetişebilmenin de çok önemli olduğu kanısındayım. Çünkü bu kadar hızlı teknolojik gelişmelerin olduğu bir çağda yaş ilerledikçe toplumdan dışlanma riskiniz de artıyor. Yani bu mesela pandemide 60-65 yaş üstü bireylerin teknolojiyle olan sınavına dair çok fazla araştırma yapıldı. Bunun bir sorun olduğu görüldü aslında. Bu anlamda da yapay zekaya yetişmek bence çok önemli görünüyor. Ben de bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
Arsun Hocam, oldukça düşündürücü ve çok keyifli bir sohbet oldu. Katıldığınız ve bizimle yolculuğunuzu paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Çok ilgilisiniz. Gerçekten süreci çok keyifli hale getirdiniz. Ben de çok keyif aldım. Sağ olun.
Ne mutlu o zaman diyelim. Reflektif Dergi'nin bu bölümünü şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin Reflektif'in internet sitesinde açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dilerim.